Ayrım 36. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 564. Susan Linder karmaşık duygular içindeydi. Durup dururken zehirli kalemin yardımcısı Peter Fredrickson olduğunu öğrenen Erika Berger hiç ara vermeden konuşmuştu. Linder bu bilgiyi nereden aldığını sorduğunda da birdenbire sessizliğe gömülmüştü. Erika'nın gözlerine bakan Linder, genel yayın yönetmeninin tavrındaki ani değişikliği fark etmişti. Erika Berger bu soru karşısında çok şaşırmış gibiydi. "Anlatamam." "Niçin anlatamazsın?" "Susan, zehirli kalemin Fredrickson olduğunu biliyorum ama bu bilgiyi nereden aldığımı söyleyemem. Şimdi ben ne yapacağım?"
"Eğer sana yardım etmemi istiyorsan bana anlatmalısın."
"Ben bunu anlatamam, anlamıyorsun." Erika Berger ayağa kalktı. Arkasını Susan Linder'e dönüp mutfak penceresinden dışarı bakmaya başladı. Sonra geriye dönüp "o aşağılığın evine gideceğim" dedi.
"Yok daha neler, hiçbir yere gitmeyeceksin. Hele senden şiddetle nefret ettiğini sandığımız birinin evine asla gidemezsin."
Erika Berger ikircikli görünüyordu. "Otur ve neler olduğunu anlat. Michael Blomqvist aradı değil mi?" Erika başını salladı. "Ben bir hacker'dan S&P'de çalışanların bilgisayarlarını incelemesini istedim."
"İşte, yani bir de ağır bilgisayar suçu işledin ve bu hacker'ın ismini vermeyeceksin."
"Kimseye söylemeyeceğime söz verdim. Arada başkaları var, Mikael'in işbirliği yaptığı birileri."
"Blomqvist zehirli kalemi tanıyor mu?"
"Hayır, o sadece gelen mesajı iletti." Susan Linder başını yana eğip Erika Berger'e baktı. Birden kafasında bir ilişkiler zinciri belirdi. Erika Berger, Michael Blomqvist, Millennium, karanlık polisler, Michael Blomqvist'in evine giriyor ve dairesini dinliyorlar. Ben onu izleyenleri izliyorum. Blomqvist takıntılı bir şekilde Lisbeth Salander olayını deşiyor. Lisbeth Salander'in tam bir bilgisayar şeytanı olduğunu Milton Security'de herkes biliyordu. Bu yeteneği nereden edindiği bir muammaydı. Ama Linder Salander'in hacker olduğuna dair hiçbir şey duymamıştı. Yalnız bir seferinde Dragan Armanski araştırma yaptığı kişi hakkında Salander'in inanılmaz ayrıntılarla dolu bir rapor verdiğini söylemişti.
Bir hacker ama Salander Göteborg'da bir tecrit odasında tutulmuyor mu? Çok mantıksızdı.
"Söz konusu kişi Salander mi?" dedi Susan.
Erika Berger yıldırım çarpmışa döndü.
"Bu bilginin nereden geldiğini söyleyemem. Tek bir söz bile edemem."
Susan Linder birden kıkırdadı. "Salander." Berger bundan daha açık ifade edemezdi. Dengesini kaybetti. "Ama bu imkansız. Neler dönüyor ya? Yani bir odada dış dünyadan tecrit edilen Lisbeth Salander, zehirli kalemin kim olduğunu açığa çıkarma görevini üstleniyor. İnanılır gibi değil." Susan Linder'in beyni çatlayacak gibiydi. Şu Lisbeth Salander öyküsünü bir türlü anlayamamıştı. Milton Security'de onunla birkaç kez karşılaşmış ama kişisel hiçbir şey konuşamamıştı. Linder'in gözünde Lisbeth en güçlü matkabın bile delemeyeceği kadar kalın kabuklu, somurtkan, asosyal bir kızdı. Ayrıca Dragan Armanski onu koruyucu kanatları altına almıştı. Armanski'ye büyük saygı duyan Susan Linder, bu somurtkan kıza kol kanat germesi için geçerli nedenleri olması gerektiğini düşünüyordu.
"Zehirli kalem Peter Fredrickson mu? Bu doğru olabilir mi? Bir kanıt var mı?"
Susan Linder Erika Berger'i 2 saat boyunca sorguladı. Peter Fredrickson hakkında neler biliyordu? S&P'deki yeri neydi? Erika ile ilişkileri nasıldı? Ama bir yere varamadı. Erika Berger korkutucu bir ikilemin içindeydi. Fredrickson'un evine gidip yüzleşmekle aldığı bilgiyi kuşkuyla karşılamak arasında gidip geliyordu. Peter Fredrickson'un evine gitmemeye ikna etmek için Erika'ya uzun süre dil dökmesi gerekmişti Linder'in. Eğer Fredrickson suçsuzsa Berger tam bir aptal konumuna düşerdi. Susan Linder bu işi araştıracağına dair Erika'ya söz vermiş, verir vermez de pişman olmuştu. Çünkü bu işi nasıl araştıracağını bilemiyordu. İkinci el Fiat arabasını Peter Fredrickson'un Fixatra'daki evinin yakınlarında bir yerlere park etti. Arabadan çıktı, etrafına bakındı. Ne yaptığından emin değildi ama herhalde adamın kapısını çalacak, bir takım soruları cevaplamasını isteyecekti. Bunun Milton Security'deki iş tanımına uymadığını biliyordu. Eğer Armanski duyarsa küplere binerdi. Kötü bir plandı. Zaten daha uygulamaya geçmeden suya düştü. Fredrickson'un evine yaklaşırken binanın dış kapısı açıldı. Erika Berger'in bilgisayarında fotoğrafını gördüğü adamı hemen tanıdı Linder. Adımlarını yavaşlatmadan devam etti. Birbirlerini geçtiler. Fredrickson park alanına gidiyordu. Susan Linder durdu, tereddütle arkasından baktı. Saat akşam 11'e geliyordu. Peter Fredrickson bu saatte nereye gidiyor olabilirdi? Susan arabasına koştu. Erika Berger telefonu kapattıktan sonra Mikael Blomqvist uzun süre cep telefonuna baktı. Neler oluyordu? Öfkeli gözlerini Lisbeth Salander'in bilgisayarına çevirdi. Ama o şimdi Stockholm'de bir cezaevine götürüldüğünden ona sorma imkanı yoktu. Kontörlü cep telefonuyla İdris Gidi'yi aradı. ''Merhaba, ben Mikael Blomqvist.''
''Merhaba.'' dedi İdris Gidi.
''Benim için yaptığın işe son verebileceğini söylemek için aradım.'' Lisbeth Salander hastaneden götürüldüğü için Gidi bu telefonu bekliyordu.
''Anladım.'' dedi.
''Anlaştığımız gibi telefon senin. Bu hafta son ödemeni de göndereceğim.''
''Teşekkürler.''
Yardımların için asıl ben sana teşekkür ederim. iBook'unu açıp çalışmaya başladı. Son günlerdeki gelişmelerin ışığında kitap taslağının revize edilmesi gerekiyordu. Belki de bir ekleme yapmak zorundaydı. Sıkıntıyla iç çekti. Peter Fredrickson saat 23.15'te arabasını Erika Berger'in villasının 3 villa ötesine park etti. Susan Linder onun nereye gittiğini çoktan anlamıştı. Dikkat çekmemek için yavaşladı. 2 dakika sonra Fredrickson'un arabasının yanından geçip Erika Berger'in villasının biraz uzağına, gözden uzak bir yere park etti. Avuçları terlemişti. Tütün kutusunu çıkarıp dişiyle dudağının arasına bir tutam tütün koydu. Arabadan çıkıp etrafına baktı. Fredrickson, Saltsjö Baden yoluna girer girmez Salander'in verdiği bilginin doğruluğunu anlamıştı. Salander'in bu bilgiyi nereden edindiğini bilemiyordu. Ama zehirli kalebin Fredrickson olduğuna dair hiçbir kuşkusu kalmamıştı. Saltsjö Baden'e iş olsun diye gelmediği açıktı, bir şeylerin peşindeydi. Eğer onu suçüstü yakalayabilirse bu harika bir şey olurdu. Uzanıp torpido gözünden copunu aldı. Bir süre elinde tarttıktan sonra emniyetini açarak çelik yayı dışarı çıkarttı. Dişlerini sıktı. Polislikten bu nedenle ayrılmıştı. Bir seferinde bir öfke krizine yakalanmıştı. Bir kadın 3 gün üst üste polisi arayıp kocasının kendisini dövdüğünü ihbar etmişti. İlk 2 seferde içinde bulunduğu polis ekibi daha olay yerine gitmeden ortalık sakinleşmişti. Kurallar gereği kadını sorgularken adamı merdiven sahanlığına çıkarmışlardı.
''Hayır, şikayetçi değilim. Hayır, bir yanlış anlaşılma var. Hayır, o çok iyi kalpli bir adam. Aslında hata bende, onu ben kışkırttım.''
Ve bütün bu süre boyunca o soysuz adam Susan'ın gözünün içine bakarak gülümsemişti. Susan niçin öyle davrandığını açıklayamıyordu. Ama birden kafasının tası atmış, adamın ağzının ortasına copu indirmişti. İlk darbe o kadar güçlü değildi ama arkasından indirdiği 2. darbeyle adam 2 büklüm olmuştu. 10 saniye içinde meslektaşları onu zorla merdivenlerden indirene kadar adamın sırtına, böbreklerine, kalça ve omuzlarına bir sürü cop darbesi indirmişti. Bunun için hiç yargılanmamıştı ama aynı akşam istifa ederek evine gitmiş ve 1 hafta boyunca ağlamıştı. Daha sonra kendini toparlayarak Dragan Armanski'nin kapısını çalmış, ne yaptığını ve polislikten niçin ayrıldığını dürüstçe anlatmıştı. İş istiyordu. Tereddüt eden Armanski biraz düşünmek için zaman istemişti. Susan tam bütün umutlarını kaybetmişken Armanski 6 hafta sonra arayıp bir şans vereceğini söylemişti. Susan Linder yüzünü buruşturarak copu kemerine soktu. Ceketinin sağ cebindeki göz yaşartıcı spreyi ve ayakkabılarının bağını kontrol etti. Erika Berger'in evine doğru yürüyüp usulca bahçeye süzüldü. Arka bahçeye henüz hareket dedektörü bağlanmadığını biliyordu. Çit boyunca sessizce yürüdü. Fredrickson'u göremiyordu. Evin etrafında bir tur attıktan sonra durdu. Gregor Bachmann'ın atölyesinin yanındaydı Fredrickson. ''Buraya gelmesi ne aptallık. Herhalde kendine engel olamıyor.'' Fredrickson eğilmiş perdelerin arasındaki bir aralıktan oturma odasının bitişiğindeki odaya bakıyordu. Daha sonra balkon tarafına geçti. Üzeri hala kontur plakla kaplı salon penceresinin yanındaki küçük pencerenin kapalı panjurlarının arasından bakmaya başladı. Susan Linder birden gülümsedi. Evin köşesine doğru çimlerin üzerinden sessizce ilerledi. Köşedeki kuş üzümü çalılarının arkasına geçip beklemeye başladı. Dalların arasından Fredrickson'u seçebiliyordu. Fredrickson da durduğu yerden holü ve mutfağın bir bölümünü görüyor olmalıydı. İlginç bir şey bulduğu belliydi. Hiç kıpırdamadan 10 dakika boyunca içeriği izledi. Sonra sessizce yürüyerek Susan Linder'in gizlendiği çalıya yaklaştı. Köşeyi dönüp Susan Linder'i biraz geçmişti ki ayağa kalkan Linder alçak sesle "Merhaba Fredrickson" dedi. Fredrickson birden durdu, Linder'e doğru döndü. Karanlıkta gözleri parlıyordu. Susan yüz ifadesini göremiyordu ama uğradığı şoktan nefesinin kesildiğini anlamıştı. "Bu işi kolay mı yoksa zor yoldan mı çözeceğiz?" dedi. "Şimdi senin arabana doğru gideceğiz." Fredrickson arkasını dönüp kaçmaya yeltendi. Susan Linder copu kaldırıp sol dizinin kenarına indirdi. Fredrickson boğuk bir çığlıkla yere yıkıldı. Copu bir kez daha havaya kaldıran Susan kendini engelledi. Dragan Armanski'nin nefesini ensesinde hissediyordu. Eğilip adamı yüzüstü yatırarak bir dizini beline dayadı. Sağ kolunu sırtına doğru çevirip kelepçe taktı. Fredrickson hiç direnmedi. Erika Berger oturma odasının ışıklarını kapatıp toparlayarak merdivenlerden üst kata çıktı. Artık koltuk değneklerini kullanmıyordu. Ama ağırlığını verirse sol topuğu hala sızlıyordu. Mutfak lambasını söndüren Gregor Bachmann karısının peşinden gitti. Daha önce Erika'yı hiç bu kadar mutsuz görmemişti. Hiçbir şey onu teselli edemiyordu. Erika soyunup yatağa girdi, sırtını kocasına döndü. "Senin bir suçun yok Gregor," dedi yatağa giren kocasına. "İyi değilsin," dedi Gregor. "Bence birkaç gün evde kalmalısın." Bir kolunu karısının omzuna attı. Erika hiç hareket etmedi. Gregor eğilip usulca boynunu öptü, onu kucakladı. "Söyleyeceğin ya da yapacağın hiçbir şey durumu düzeltemez. Dinlenmeye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Sanki yanlış bir trene binmiş gibiyim." "Birkaç gün tatile çıkıp yelken yapabiliriz. Her şeyden uzaklaşırız."
"Hayır, ben hiçbir şeyden uzaklaşamam." Kocasına doğru döndü. "Şimdi yapacağım en kötü şey kaçmak olur. Bu sorunu çözmeliyim, sonra bir yerlere gideriz."
"Tamam," dedi Gregor. "Sana pek yardımım dokunmuyor." Erika'nın yüzünde solgun bir gülümseme belirdi.
"Hayır, yardım edemezsin. Ama yanımda olduğun için teşekkürler. Seni deliler gibi seviyorum, bunu biliyorsun."
Gregor başını salladı. "Bu işi Peter Fredrickson'un yaptığına bir türlü inanamıyorum," dedi Erika Berger. "En küçük bir düşmanlık sezmedim." Susan Linder, Erika'nın kapısını çalıp çalmamayı düşünürken alt katın ışığı sönmüştü. Yerde yatan Peter Fredrickson'a baktı. Tek bir söz etmemişti. Hiç hareket etmeden öylece duruyordu. Susan karar vermeden önce uzun bir süre düşündü. Eğildi, kelepçeden tutarak Fredrickson'u ayağa kaldırıp duvara dayadı. "Ayakta durabiliyor musun?" Fredrickson cevap vermedi. "İyi o zaman, şu işi bitirelim. Eğer en küçük bir direnişte bulunursan sol bacağına da copu indiririm. Fazla inat edersen kollarını kırarım. Ne dediğimi anlıyor musun?"
Fredrickson'un nefesi hızlanmıştı. "Korkuyor mu?"
Susan Linder önüne katıp sokağa çıkardı. Fredrickson topalladığından destek olarak onu arabasına doğru sürükledi. Arabanın yanına geldiklerinde köpeğini gezdirmeye çıkaran biri durup kelepçelenmiş Fredrickson'a bakarken "Polisi ilgilendiren bir durum," dedi Susan Linder kararlı bir ses tonuyla. "Evinize gidin." Fredrickson'u arka koltuğa yerleştirdi. Direksiyona geçip Fitzroy'a doğru yola çıktı. Saat gece 12.30'da Fredrickson'un oturduğu binanın kapısından girerlerken hiç kimseyle karşılaşmadılar. Susan Linder Fredrickson'un cebinden anahtarlar alıp merdivenlerden 3. kata çıkarttı.
"Evime giremezsin," dedi Peter Fredrickson.
Kelepçelendikten sonra ilk defa konuşuyordu. Susan kapıyı açıp onu içeri itti.
"Buna hakkın yok. Arama yapmak için izin almak zorundasın."
"Ben polis değilim," dedi Susan alçak bir sesle. Fredrickson ona şüpheyle baktı. Susan ensesinden tuttu Fredrickson'u oturma odasına sürükleyerek bir kanepeye oturttu. Temiz, 3 odalı bir daireydi. Oturma odasının solunda yatak odası, holün öteki tarafında mutfak ve bir de küçük çalışma odası vardı. Çalışma odasına bakan Susan rahat bir nefes aldı. The Smoking Gun. Bilgisayarın etrafına Erika Berger'in albümünden çıkarılmış fotoğraflar yayılmıştı. 30'a yakın fotoğrafta bilgisayarın karşısındaki duvara raptiyelenmişti. Susan kaşlarını kaldırarak sergiye baktı. Erika Berger felaket güzel bir kadındı. Belli ki Susan Linder'den daha renkli bir cinsel hayatı vardı. Peter Fredrickson'un ayaklandığını duyarak oturma odasına döndü. Onu ensesinden tutarak çalışma odasına sürükleyip yere oturttu. ''Sakın kımıldama'' dedi. Mutfağa gidip kağıt bir poşetle döndü. Duvardan ve masadan topladığı fotoğrafları, fotoğraf albümünü ve günlüğü poşete koydu. ''Video kaset nerede?'' diye sordu. Peter Fredrickson cevap vermedi. Susan Linder oturma odasına gidip televizyonu çalıştırdı. Videoda bir kaset vardı. Uzaktan kumandayla video kanalını bulması biraz zaman aldı. Video kaseti aldı, uzun bir süre etrafta bir kopya olup olmadığını araştırdı. Genç bir kızken Berger'e gelen aşk mektuplarını ve Borgsjön'ün dosyasını buldu. Daha sonra Peter Fredrickson'un bilgisayarını incelemeye başladı. IBM PC'ye bağlı bir Mikrotek tarayıcısı vardı. Tarayıcının kapağını kaldırdı. Kapağın altında Erika Berger'in fotoğraftaki afişe bakılırsa 1986 yılında Club Xtreme'deki bir baloda çektirdiği fotoğrafını buldu. Bilgisayarı çalıştırdı. Açılış şifresi konulmuştu. ''Şifren ne?'' diye sordu. Peter Fredrickson inatla susup konuşmayı reddediyordu. Susan Linder'in içini birden bir dinginlik kaplamıştı. Bu akşam suç üstüne suç işlediğinin farkındaydı. Şiddet kullanma, haneye tecavüz, hatta zorla adam kaçırmaktan yargılanabilirdi ama aldırmadı. Neşeli bir hali vardı. Fredrickson'dan cevap alamayınca omuzlarını silkerek cebinden İsviçre çakısını çıkardı. Bütün kabloları kopartıp bilgisayarın arkasını çevirdi. Bıçağın yıldız tornavidasıyla vidalarını söktü, 15 dakikada parçalara ayırarak sabit diskini aldı. Etrafına bakındı, her şeyi almıştı ama ne olur ne olmaz diye yazı masasının çekmecelerini, kağıt yığınlarını ve rafları dikkatle gözden geçirdi. Bakışları birden pencere kenarında duran okul yıllığına takıldı. Üzerinde Dürsholm Lisesi 1978 yazıyordu. Erika Berger, Dürsholm'un zengin ailelerinden değil mi? Yıllığı açtı ve sınıf sınıf incelemeye başladı. Erika Berger'in bir fotoğrafını buldu. 18 yaşındayken çekilmişti. Başında kep, yüzünde ışıklı bir gülümseme, yanaklarında gamzeler vardı. İnce beyaz bir elbise giymişti. Elinde bir çiçek buketi tutuyordu. Çalışkan, masum bir kız çocuğu örneğiydi. Susan Linder arka sayfadaki fotoğrafı görene kadar Fredrickson'la Erika arasında bir bağ kuramamıştı. Eğer altındaki yazı olmasa fotoğraftaki çocuğu tanıyamayacaktı. Peter Fredrickson, Erika Berger'in yanındaki sınıftandı. Başında kep vardı. Siperliğinin altından ciddi bir yüz ifadesiyle bakan zayıf bir çocuk. Susan Linder bakışlarını Peter Fredrickson'a çevirdi. O zaman da bir orospuydu. Çok etkileyici dedi Susan Linder. Okuldaki her erkekle düzüşüyordu. Hiç sanmam. O tam bir... Bırak şimdi bu ayakları ne oldu? Sen onun külotunu indiremedin mi? Bana bir avanakmışım gibi davranıyordu. Dalga geçiyordu benimle. SMP'de işe başladığında beni tanımadı bile. Ya dedi Susan Linder yorgun bir ifadeyle. Sanırım çocukluğun epeyce kötü geçmiş. Şimdi artık ciddi konuşalım mı? Ne istiyorsun? Ben polis değilim. Senin gibileri terbiye etmek için varım. Hayal gücünü çalıştırması için ona biraz süre verdi. Erika'nın fotoğraflarını internete yükledin mi? Onu bilmek istiyorum. Fredrickson başını iki yana salladı. Emin misin? Fredrickson başını salladı. Tacizden, tehditten, haneye tecavüzden seni polise ihbar etmeyi mi, yoksa dostane bir çözüm bulmayı mı tercih edeceği Erika Berger'in sorunu. Fredrickson hiçbir şey demedi. Eğer o seni ciddiye almazsa, ki ben senin uğraşmaya değer biri olduğunu düşünmüyorum, benim bir gözüm hep üstünde olacak. Susan copu havaya kaldırdı. Eğer Erika Berger'in evine bir daha yaklaşacak olursan, e-posta gönderir ya da başka bir şekilde onu taciz edersen yakana yapışırım. Seni öyle bir benzetirim ki annen bile tanıyamaz, anladın mı? Fredrickson susmaya devam etti. Yani bu öykünün nasıl biteceği sana bağlı, ne dersin? Fredrickson yavaş yavaş başını salladı.
Bu durumda Erika Berger'e seni affetmesini önereceğim. Artık işe gitmene gerek yok. Hemen istifa ettin. Onun hayatından elini çekeceksin. Stockholm'dan ayrılacaksın. Nereye gideceğin, ne bok yiyeceğin beni ilgilendirmez. Göteborg'a ya da Malmö'ye git. Hastayım de, ne bok yiyorsan ye. Ama Erika Berger'i rahat bırak, anlaştık mı? Peter Fredriksson birden ağlamaya başladı.
Kötü bir niyetim yoktu dedi. Ben yalnızca...
Yalnızca onun hayatını cehenneme çevirmeye çalıştın ve bunu başardın. Şimdi bana söz veriyor musun?
Fredriksson başını salladı. Susan Linder eğilip onu yüzüstü yatırarak kelepçelerini çözdü. İçine Erika Berger'in hayatını koyduğu poşeti aldı. Fredriksson'u öylece bırakıp dışarı çıktı. Susan Linder pazartesi sabahı Fredriksson'un oturduğu binadan çıkarken saat 2:30'tu. Niyeti sabaha kadar beklemekti ama daha sonra Erika'nın yerinde kendisi olsa bu haberi hemen almak isteyeceğini düşündü. Arabası hala Salzjöbaden'deydi. Telefon açıp bir taksi çağırdı. Daha o ziline basmadan Gregor Bachmann kapıyı açtı. Uykulu bir hali yoktu.
Erika uyanık mı diye sordu Susan.
Yeni bir haber mi var?
Susan gülümseyerek başını salladı.
İçeri gel, mutfakta oturuyoruz.
Merhaba Berger dedi Susan Linder. Artık arada bir uyumayı öğrenmen gerekir.
Ne oldu?
Linder elindeki poşeti uzattı. Peter Fredriksson artık seni rahat bırakacağına söz verdi. Sözüne güvenilir mi bilmiyorum. Ama onun sözünü tutması senin polise başvurup mahkemeyle uğraşmandan daha iyi. Buna sen karar vereceksin.
Demek oydu.
Susan Linder başını salladı. Gregor Bachmann'ın kahve teklifini geri çevirdi. Son günlerde fazlasıyla kahve içmişti. O gece evlerinin önünde yaşananları ve devamını anlattı. Erika Berger uzun süre sessizce oturdu. Sonra yukarı çıkıp okul yıllığıyla geri döndü. Uzun uzun Peter Fredriksson'un yüzüne baktı.
Onu hatırladım dedi en sonunda. Ama SMP'de çalışan Peter Fredriksson'un bu çocuk olduğunu bilmiyordum.
Aranızda bir şey geçti mi dedi Susan Linder.
Hiçbir şey geçmedi, kesinlikle hiçbir şey. Yan sınıftan sessiz, ilgi çekmeyen bir çocuktu. Sanırım ortak bir ders alıyorduk. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Fransızcaydı.
Ona bir avanakmış gibi davrandığını söyledi.
Büyük ihtimalle yapmışımdır, öyle popüler bir tip değildi. Benim arkadaş çevremle ilgisi yoktu.
Onu dışladınız mı ya da buna benzer bir şey?
Yok canım, Tanrı aşkına. Birini dışlamaktan her zaman nefret etmişimdir. Okulda buna karşı bir kampanya bile açmıştık. Öğrenci derneğinin yöneticisiydim. Yalnızca benimle konuşmazdı. Tek bir kelime bile konuşmadık.
İyi dedi Susan Linder. Artık her nedense bir kuyruk acısının olduğu ortada. İki defa bunalım geçirdiği için rapor almış. Belki de bu raporların bizim bilmediğimiz başka nedenleri vardır. Ayağa kalkıp deri ceketini giydi.
Sabit diski yanıma alıyorum. Yasal açıdan hırsızlık malı. Senin yanında bulunmasın. Ama endişelenme, eve gider gitmez yok edeceğim.
Bekle Susan, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
Ah, eğer Armanski'nin yıldırımları üzerime yağarsa bana arka çıkman yeter.
Erika ciddi bir ifadeyle baktı.
Bu başına iş açacak mı?
Bilemiyorum, gerçekten bilemiyorum.
Sana bir ödeme?
Hayır, belki Armanski bu gece için bir fatura keser. Bu yaptıklarımı onayladığı anlamına gelecektir. Umarım bunu yapar da ben de kapı önüne kodulmaktan kurtulurum.
Fatura kesmesini sağlayacağım.
Erika Berger ayağa kalkıp Susan Linder'i sıkıca kucakladı.
Teşekkürler Susan. Eğer bir yardıma ihtiyacın olursa arkadaşın olduğumu unutma. Ne olursa olsun.
Sağ ol, bu fotoğrafları da ortalığa bırakma. Yeri gelmişken Milton Security'de çok harika güvenlik kasaları var.
Erika Berger gülümsedi.
36. ayrımın sonu. Sayfa 579.